Ayrım 11.
Alubar ayağa kalktı. Bir süre karşıki dağlara baktı. Dağlar bir sonsuzluk kulübesinin çevresindeki beyaz bir çiti andırıyordu. Ama Alubar onları bambaşka bir biçimde düşünüyordu. Belki onları gök gürültülerinin, deprem parçacıklarının, tozlu yıldırımların depolandığı birer ardiye olarak görüyordu. Belki tanrıların ona kendini ufacık, zayıf ve fani göstermek için seçtiği bir yol olarak görüyordu. Ne olursa olsun, o doruklara bir süre baktı, sonra tekrar Kudra'ya döndü. Senin toprağından sınırı geçip buraya girdiğimde rastladığım çobanlara büyük öğretmenlerin nerede oturduğunu sordum. Cevap olarak, Samye'de dediler. Ben de buraya geldim. Samye, Lama Manastırı'nın kapısını vurdum. Kırmızı cübbeli birileri beni içeri aldı. Çay ve yiyecek verdi. Kova kova su ısıttılar, yıkandım. Sonra bana sıcacık giysiler ve çizmeler verdiler. Çünkü benimkiler yırtık pırtıktı artık. Üstümden dökülüyordu. Bana ne istediğimi sordular. Görünüşüm pek garip gelmişti onlara. Ben de cevap olarak 1000 yıl yaşamak istiyorum dedim. Birdenbire baktılar, sonra içlerinden biri bu vücutta mı diye sordu. Ben evet deyince başlarını iki yana sallayıp dillerini damaklarında cık cık diye şaklattılar. Benim bu beyhude yanılgı dolu isteğimi yerine getiremeyeceklerini söylediler. Gece bir iyi dinlendikten sonra tekrar yola koyulmam gerektiğini söylediler. Ertesi sabah tam gideceğim sırada içlerinden Fosco diye biri bir kaligrafi ustası. İstediğim şeyi Bandalop doktorlarından elde edebileceğimi fısıldadı. O insanları Hindistan'a doğru inerken tepelerin eteklerindeki mağaralarda bulabileceğimi söyledi. Ona teşekkür ettim ve yola çıktım. Bulamadın mı o bandalopları? Yo, buldum bulmasına. Kolay olmadı ama buldum. Öyle güzel taş evleri falan yoktu. Samye'de olduğu gibi değildi. Ana yoldan çok içeride bal peteğine benzeyen mağaralarda yaşıyorlardı. Ama onları buldun ha? Evet, daha doğrusu onlar beni buldu. Bir gün yamaçta dinleniyor, düşünüyordum. Ah, yiyecek bir şeyim olsa ne iyi olurdu diyordum. Birden kafama bir mısır koçanı çarptı. Hızlı, hem de çok hızlı. Burnum kanadı, kulaklarım çınladı. Bıçağımı çektim tepenin yukarısına. Mısırın geldiği yere baktım. 3 kıllı adam duruyordu orada. Benim gibi hırpani giyinmişlerdi. Gülüyorlardı bana. Onlara bıçağımı salladım. Onlar da eh açım dedin ya diye bağırdılar. Ah büyük Şiva, düşünceni nasıl işitmişler. Ben de onu anlamaya karar verdim. Mısırı kızartıp yedikten sonra onların izini sürdüm. Mağaraların bulunduğu tepe eteğine geldim. Birkaçı yanıma yaklaştı. Ben siz herhalde Bandalop doktorları olmalısınız dedim. İçlerinden biri sen de Alubar olmalısın diye karşılık verdi. Adımı nereden öğrendiniz diye sordum. Sen bizimkini nereden öğrendin dediler. Samye'de kutsal bir adam söyledi dedim. Hepsi katıla katıla güldüler. Biraz kaba insanlar galiba. Kaba mı? Evet, bir hayli kabaydılar. Ama bak, uzun zaman önce batıda benim geldiğim yerlerde 2 kaba tipe rastlamıştım. Bir tanesi bir şaman, öteki bir tanrıydı. Başlangıçta her ikisi de bana çok kötü davranmışlardı. Ama biri bana özel bir cesaret, öteki de özel bir korku verdi. Bu yolculuğu yapabilmem için bunların ikisine de ihtiyacım olduğunu sonradan anladım. Bilgeliği ellerinde tutanlar onu her gelen serseme öylece sunamazlar. İnsanın onu alabilmek için hazırlanmış olması gerekir. Yoksa ona yararından çok zararı dokunur. Ayrıca bilgeliğin o duru sularında yalpa vuran bir sersem suyu bulandırınca herkese de zararı dokunur. Demek ki bilgiyi arayan insan önce sınanmalı. Buna layık olup olmadığı anlaşılmalıdır. İşte bunlardan öğrendiğime göre öğretmenin kaba davranması o sınavın evrelerinden birincisi oluyor. Yani eğer öğretmenin uygarlık dışı davranmasına, sana istediği muameleyi etmesine, gururuna hakaret etmesine izin verirsen, seni kafasındaki düşünceleri dinlemeye değer biri olarak mı görüyor diyorsun? Tam tersine, kişilik bütünlüğünü savunman gerek. Tabii öyle bir şeyin varsa. Ama savunurken de soylu biçimde savunman gerek. Onun kendi davranışlarını taklit ederek değil. O katı davrandığında sen yumuşaksan, o kabalık ettiğinde sen naziksen, seni potansiyel olarak öğüde layık görüyor. Görmezse zaten demek ki öğretmen değilmiş. O zaman senin de içinden onun kıçına bir tekme patlatmak gelir. İlginç, Bandalop doktorlarıyla da öyle mi oldu? Alubar başını iki yana salladı. Hayır dedi. Şomolungma'ya tekrar uzun uzun baktı. Sonra dünyanın en yüksek dağı yarışmasının öbür koşucularını süzdü. Güneş batmaya yaklaşıyordu. Doruklarda renkli bulutlar vardı. Bunlar sanki her birinin yarışta hangi noktaya vardığını işaretleyen renkli kurdelelerdi. Birincisinin hangisi olduğunu anlamak, sonra ikinci ile üçüncüyü görmek o kadar da zor değildi. Ama aralarındaki dostluk yüzeyini seçmek biraz daha zor işti. Hayır, Bandolop doktorlarıyla öyle olmadı. Onlar ara sıra konuksever, ara sıra düşmanca davrandılar. İçeyim diye kupaya süt koyuyor, sonra içine pislik atıyorlardı. Beni şımartıyor, iltifatlar ediyor, sonra yüzüme tükürüyorlardı. Bazen hiç aldırış etmiyorlardı bana. Ama ben gitmeye kalkışınca kalayım diye yalvarıyorlardı. Karma karışıktı her şey. Kışlarına tekme atmak da söz konusu değildi. Gel bize vur diyorlardı. Ama öyle çeviktiler ki elimi bile süremiyordum onlara. Hareketleri gözle görülemiyordu. Ama her seferinde benim yumruğu nişanladığım yerin birazcık sağında ya da birazcık solunda oluyorlardı. Bana hiçbiri dokunmadı. Ben onlara vurmaya çalışırken ıskalayıp düşe düşe kan revan içinde kaldım. Küçük düşürüldün. Sayın bayan, o söz az bile. Bizim oralarda savaşçı olarak büyük ünüm vardı. Onlardan ayrıldın mı o zaman? Emekleyerek bile kaçamayacak durumdaydım. Yaralarım için yağ verdiler. Beni mağaralara davet ettiler. İçerisi nasıl olsa beğenirsin. Kas katı kaya, tavanlardan sular damlıyor, karanlıkta yarasalar ciyaklıyor sanıyorsun değil mi? Yo, o mağaralar inanılmayacak kadar güzel halılarla kaplıydı. Kalın sıcacık, yumuşacık halılarla. Her girintiye yağ kandilleri yerleştirilmiş, her sivri çıkıntıya ışıklar asılmıştı. Küçük tabaklar içinde pudralar yakılıyor, bunlar havaya portakal bahçeleri gibi bir koku veriyordu. Tütsü diye bağırdı Kudura. Adı her neyse, içerideki kadınlar buharlı kuzu yemeği hazırlıyor, şarabı ısıtıyorlardı. Herkes gözleri kızarına kadar şarap içti. Kenevir yapraklarını büküp çubuklara soktular, ucunu yaktılar, onu da tüttürdüler. O bitkiyi tanırım, biz ondan ip yapardık, yakıp içtiler mi dedin? Evet, onları hayale daldırdı sanıyorum. Ateşe bakıyor, varayoğa gülüp duruyorlardı. Bana da teklif ettiler, et ve şarap da teklif ettiler. Hatta kadın, istersem iki kadın teklif ettiler. Tabii kabul etmedim, bir sınavdı o, benim saf ve temiz olup olmadığımı deniyorlardı. Tek başıma uyuyakaldım, içim arzu doluydu. Gece yarısı kafama dökülen bir kova buz gibi suyla uyandım. İşte o zaman çileden çıktım. İnan bana, hem öfkeliydim hem de aklım karmakarışıktı. Korkmuştum da. Çünkü Kudra, kafama dökülen kovayı tutan bir el yoktu. Havada tek başınaydı kova. Kendi kendine eğiliyor, suları kafama döküyordu. Alabar, aklın gerçekten karışıkmış o sıra. Ya da rüya görüyormuşsun. Ya da Kudra'nın göz kapakları indi. Kara üzüm kabuğundan dikilmiş birer keseye benzedi. Yoksa bana masal mı anlatıyorsun? Hepsi doğru, yemin ederim. O halde sana inanmam gerek. Söylesene, serbestçe gitmene izin verdiler mi? İşçilerden biri, orada yaklaşık 12 kişiydiler, kadınlar hariç. Bir tanesi peşimden dışarıya geldi. Niyetimin ne olduğunu sordu. Samye Manastırı'na döneyim bari dedim. İyi dedi bana, orada çok şey öğrenirsin. Sonra bize buraya dön dedi. Bu söz beni tam kudurttu. Beni bu lanet olası yere geri sürükleyecek kadar zebani ne bu dünyada var ne de ötekinde dedim. Bağırdım, asla dönmeyeceğime yeminler ettim. O güldü, elbiselerime uzandı. Bir yumurta çıkardı. Oysa orada yumurta yoktu. Yumurtayı yere vurup kırdı. İçinden kocaman bir köpek fırladı. 8 bayramdır görmediğim kendi ülkemdeki kendi köpeğim Mike benziyordu tıpkı. Beni tanıyormuş gibi ayaklarımı yaladı. Sonra mağaranın içine doğru koştu, görünmez oldu. Alobar, yemin ediyorum doğru. Şaşılacak şey. Peki sen onun peşinden koştun mu? Yok, hayır. Gece karanlığına doğru ilerledim. Sonunda da gerçekten Samye'ye döndüm. Sen de gelip beni burada buldun. O Bandolop tecrübesini tümüyle unutmak istiyordum. Ama ne yazık ki anıları aklımda capcanlı kaldı. Bir daha oraya dönmedin öyle mi? Yemin ettim, biz ölümlüler başka hiçbir bakımdan tanrıları geçemiyorsak bile en azından verdiğimiz sözü tutabiliriz. Neden Samye'ye döndün? Pek emin değilim. Geldiğimde Fosco'yu görmek istediğimi söyledim. Elinde kaligrafi fırçasıyla girişteki kulübeye geldi. Cübbesine sarılıp onu öyle bir sarstım ki fırçasındaki mürekkepler uçuştu. Neden yolladın beni o çılgın yere diye sordum. O bana alçak sesle yumuşacık cevap verdi. Bandolop doktorlarından öğretmenlerim çok nefret eder. Seni oraya yollamakla cezalandırılmayı göze aldım dedi. Bizim kabul edemeyeceğimiz aşağılık sefa alemleriyle dolu bir din uyguluyorlar. Ama çok güçlü sihirbaz ve tedavicidir onlar. Ayrıca falcıdırlar da dedi. Dünyasal gemini istediğin tutkuya ulaştırmak için sana yardımcı olabilirler diye düşündüm. Beni affet dedi. Fosco o kadar içtenlikle konuşuyordu ki ben de ondan özür dilemek zorunda kaldım. Hem affetti hem de işçi ve öğrenci olarak Samye'de kalmamı sağladı. Sanıyorum epey uzun zamandır buradayım. Kudra onu şöyle bir süzdü. Samye yaramış sana, sağlıklı ve güçlü görünüyorsun. Nehirde rastlaştığımız son zamandan bu yana hiç yaşlanmamışsın dediğim zaman yalan söylemiyordum. Belki de burada çoktan beri peşinden koştuğun bilgileri elde ediyorsundur. Lamalar sana ne öğrettiler de 20 yıldır onlara öğrencilik ettin? Gerçekten yaşlanmamış mı buluyorsun beni? Eskiden bizim orada bir sihirli ayna, sesi söndü ve bitti. Anılar esir almıştı zihnini. Esir almış, ellerini kollarına bağlamış, ağzını tıkamış, gözlerini de bağlamış. Kürkler serili bir cariye yatağına hapsetmişti. Sonunda bellek ya fidyesini aldı ya da acıdı onu serbest bıraktı. Bu arada güneş o kadar alçalmıştı ki alobarın sesi normal hayatına döndüğünde güneş de sanki Shomolungma'nın eteğinden içeriye bakıyor gibiydi. Buralarda hiç ayna yok, nehir bana tıraş olacağımı gösteriyor. Ama cildimin durumu saçımın rengi konusunda pek bir şey göstermiyor. Hoşuma gitti bu söylediğin, oturdu, Kudra'nın omuzuna bir kere daha dokundu. Kudra çekilmedi. Burada huzur buldum. Şu veya bu şekilde yıllardır yaşadığım karmaşa artık ruhumu köreltmişti. Ama ruhum sükunet sayesinde iyileşti. Öyle bir sükunet ki dışarıdan olduğu kadar içimden de geliyor. Mimari, resim, heykel, müzik, ayin, sade giysiler. Ama hepsinden çok da sanıyorum meditasyon. Saatler boyunca sessiz ve hareketsiz oturmak. Bütün bunlar içimdeki karmaşayı dindirdi, beni hayatta tıpkı derede yüzen bir balık gibi yaşar hale getirdi. Lamalar dogmalarına ve sıkı ahlak kurallarına benim sürekli karşı koymamdan çok çile çektiler. Ama diyebilirim ki hepimiz yararlandık. Ben çok huzurlu oldum, onlar da. Pek çok taşları sayemde taşındı. Ayrıca hep diken üstünde kalmayı öğrendiler, haha. Yani sana uzun yaşam konusunda bir şey öğretmediklerine mi inanmam gerekiyor? Açık açık öğretmediler. Benimle ara sıra o konuda konuşuyorlar. Ama onlar ideallerine ruhsal ilerlemenin yavaş gelen evreleriyle ulaşıyorlar. İdealleri de ne ölümsüzlük ne de uzun yaşam. Yalnızca doğum. Ölüm ve tekrar doğum döngüsünden kurtulmak istiyorlar. Evet. Benim halkımın da ideali bu. O amacın içinde yatan kusursuzluğu sen göremiyor musun? Alubar serbest kalan eliyle kafasını kaşıdı. Saçları kestane rengiyle gümüş renginin eşit oranlarda karışımıydı. Soğuk bir sabah inek boku üzerine kırağı yağmış gibi görünüyordu. Öteki eli Kudra'nın omzundan ayrılmadı. Aslına bakarsan belki de bu durumu gerektiği kadar takdir etmiyorum. Ya da belki benim özlediğim şey kusursuzluk değil de eksiksizlikti. Hayattan kaçmaya adanmış bir hayatta da eksik olan bir taraf var. Lütfen anlatsana. Burada öğrettiklerine göre varoluşun çoğu ızdırap çekmek. Izdırap da arzulardan geliyor. Demek ki eğer arzuları ortadan kaldırabilirsek o zaman ızdırabı da kaldırmış oluyoruz. Bu tabii doğru bir bakıma. Dünyada çok ızdırap, çok sefalet var. Tamam, ama bir yığında zevk var. Eğer bir insan ızdıraptan kurtulmak uğruna tüm zevkleri de en baştan reddediyorsa ne kazanır? İçinde ne ızdırap ne de zevk olmayan bir hayat boş bir hayattır, nötr bir hayattır. Aslında lamaların amacı da yokluğun hiçliği zaten. İsteyerek hiçliği aramak ise yenilgiden bile beter. Kudra bu teslim olmak demek. Korkakça teslim olmak. Bu zavallı yavru bebecikler acı çekmekten öylesine korkuyorlar ki hayatın en tatlı zevklerini feda edip canlarının yanmasından o sayede yakayı sıyırıyorlar. Bu tür bir zayıflığa insan nasıl saygı duyar? Bilerek yavanı, sıradanı, güvenliği kucaklayan, bunu sırf hayal kırıklığının getireceği acıdan kurtulmak için yapan bir insanı nasıl bağrına basabilirsin? Alobar son 20 yıldır kendisine onca huzur vermiş adamların öğretilerine, bu kadar hırsla saldırışına kendisi de şaşıyordu. Belki de Kudra'ya olan ihtiyacı küllenmiş doyumsuzluklarını yeniden alevlendiriyordu. Kudra'ya gelince o da kendi inancını savunacak kelimeleri bulamıyordu. Belki de inancını yitirmişti. Alobar'a baktı, hiçbir şey söylemedi. Alobar onun sessiz bakışını sözlerine devam etmesi için bir cesaretlendirme olarak aldı. Aynı zamanda parmaklarını omuzdan Hindistan cevizi aydedelere doğru kaydırmak için de bir cesaretlendirme olarak aldı. Eğer arzu ızdırabı getiriyorsa belki akıllıca arzu etmediğimizdendir ya da arzu ettiğimiz şeyi ustaca elde etmesini bilmediğimizdendir. Kafalarımızı dua seccadelerine gömüp saklayacağımız yerde, tahriklere karşı çevremize duvarlar öreceğimiz yerde, arzularımızı doyurma konusunda ustalaşsak daha iyi değil mi? Selamet denilen şey zayıflar içindir. Benim inancım bu. Ben selamet istemiyorum. Ben hayat istiyorum. Hayatın da tümünü istiyorum. Sefaletini de, harikuladeliğini de. Eğer tanrılar zevkten vergi istiyorlarsa öderim. Ama vergilerine her seferinde itiraz ederim, karşı çıkarım. Budun ya da Şiva ya da Buda ya da o Hristiyan adam neydi adı? Onlar buna saygı gösteremiyorsa o zaman onların gazabına da razıyım. Hiç değilse bu zengin yuvarlak gezegende önüme serdikleri şöleni tatmış olurum. Dişsiz bir tavşan gibi ondan kaçmamış olurum. En güzel şeylerin bu dünyaya sırf bizi denemek için büyük ödülü almamızı daha zorlaştırmak için getirildiğine inanmıyorum. Boşluğun güvenliğini de istemiyorum. Hayatı bu kılığa sokmak insanlara da tanrılara da yakışmaz. Alobar susup neler söylemiş olduğunu düşündü. Yıllardan beri böyle şeyleri değil ağzına almak düşünmemişti bile. Ancak yıllar önce bir gün bir dananın kayalara keçi gibi tırmanışını seyrederken acaba büyük tanrı Pan ne düşünürdü? Budist yaşamı konusunda diye merak etmişti. Bu sorunun cevabı uzatmalı bir hoşnutsuzluk sızısı canlandırmıştı içinde. Lamalar içlerinde ölüm korkusu olmadığını söyleyip duruyorlar. Ama ölmeden önce ölmelerine sebep olan da korkudan başka nedir ki? Ölümü evcilleştirebilmek için hayattan zevk almayı tümüyle reddediyorlar. Önceden yarı yarıya ölü onlar. Üstelik sonunda bu fedakarlıklarının kendilerine bir yararı olacağından da emin değiller. İyi insanlar hepsi. Bu seçimlerine saygı duymak zorundayım. Ama karşında duran bu budalanın amacı doluluktur, eksiksizliktir, boş bir kusursuzluk değil. Herhalde Bandolop doktorları sana bir şans daha tanısaydı, bu sefer onları reddetmezdin değil mi? Bir nitelik sorunu var ortada canım. Eğer bu sözlerim arasında insanın zevk alırken edep ve tedbire de boş vermesi gerektiğini söylediğime inanıyorsan, ya benim dilim ya da senin kulağın yanılıyor. Sanki ikisini de tedavi etmek istermişçesine, dilini onun kulağı içindeki kıvrımlar arasına soktu. Bu arada elleriyle o memeleri mıncıklamayı hiç kesmedi. Onların sallanması uyguladığı tedaviyi bozabilirmiş gibi yakaladı onları. Kudra'nın sağ kulağı tıkanmıştı. Ama solu manastırın gongunu açık seçik duydu. Çok acıktım deyip öyle bir güçle ayağa fırladı ki Alobar dilinin de beraber gittiğinden korktu. Umarım bu ses yemek kampanasıdır. Alobar isteksiz adımlarla onu yazgısı kuru kalmak olan otların üzerinden kaldırıp aşağıya indirdi. Yürürken Kudra bir yandan saçlarını yine türbanına yerleştiriyordu. Sık sık tökezliyordu, eğri büğrü arazide. Oylukları kalın, kalçaları geniş, memeleri büyüktü. Ama beli öyle inceydi ki, topal bir salyangoz bile 2 dakikada turlayabilirdi o beli. Kısacası Hintlilerin fiziksel doyum için ideal saydıkları yapıya sahip bir kadındı. Alobar biraz farklı standartlar edinmiş olmasına rağmen o çalkalanmakta olan gelişmiş vücuda gözlerini fincan gibi açarak bakıyor, Kudra vücudunun o barbarca sınırlarını kontrol altına almaya çalışırken, zıplayan memelerine, sallanan kalçalarına engel olmaya uğraşırken, bir yandan da yamaçtan aşağı düşmeden inme savaşı veriyordu. Gün ışığının gidişi dağları nasıl menekşe rengi birer silüet haline sokuyorsa, iç huzurun gidişi de Alobar'ı bir umutsuzluk fonu önündeki silüete benzetiyordu. Öyle sersemlemişti ki, tereyağında pişmiş arpa tabağını Kudra'ya götürdüğünde onun yemeğe ektiği yaban fesleğenini bile fark etmemişti. Alobar kendi basit yemeğini her zamanki gibi lamalarla birlikte yedi. Yemekten sonra Fosco'nun yardımıyla Kudra'ya ahırda yatacak bir yer buldu. Özür dilerim dedi Alobar ama kadınlara buralarda bu gözle bakılır. Kudra ben ona alışığım diye karşılık verdi ama senin kadınlara bakış biçimin daha şaşırtıcı geliyor bana. Alobar'ın elini sıktı. Ay ahırın tepesindeyken gel diye fısıldadı. Alobar dışarıya çıktı, Himalaya gecesinde dolaştı. Merdivenlerin en tepesindeki karanlığa benziyordu burada gece. İncecik, capcanlı hava lamaların şarkılarıyla titreşmekteydi. Beyaz yıldızlar birer benek gibiydi. O yıldızların birer arı olduğunu hayal etmek çok kolaydı. O susmayan lama vızıltısının onlardan geldiğine inanmak da kolaydı. Solgun hilali de kovancının küreği sanmak, durmadan bala batıp çıktığını düşünmek de kolaydı. Geceyi dolduran şarkıların onu rahatlatması, denizdeki adamlara günün birinde dönen pervane sesinin vereceği huzur gibi bir şeydi. O günlerde gemilerin bütün gürültüsü onları yürüten rüzgardan gelirdi. Himalayalarda ise denizci yoktu tabii. Minik yelkenlere ya da deniz kızlarına benzetilecek yeşil yapraklı ağaçlar da yoktu. Himalaya rüzgarları çevreye kar taneleri üfürürdü. Çimen tohumu, panda tüyü üfürürdü. Bir de lamaların o ciddi, o tek düze sesli harflerini üfürürdü. Alabar da öğrenmişti ilahi türündeki o şarkıları söylemeyi. Başlama kendisi öğretmişti heceleri birer birer. Bu ses onu kendi içinde rüzgarlara aldırmayan bir yere götürdü. Buda'nın göbeği gibi düzgün, başlamanın tıraşlı kafası gibi huzur dolu bir yere. Ama o gece yıllar önce uydurduğu kendi şarkısını söylemeyi canı her zamankinden daha fazla istiyordu. Dünya yuvarlak, yuvarlak, yüz yuvarlak diye başlayan şarkıyı besbelli içinde o eski heyecanları uyandıran bu esmer dul olmuştu. Kudra onu upuzun bir uykudan uyandırmıştı. Yo, bu yanlıştı. Kendisi uyumuyordu ki Samiye'de. Güçlendirilmiş uyanıklık halindeydi. Ama öyle bir duygu vardı ki o söz konusu olduğunda uyanıklıkta uyku kadar durgun sayılırdı. Lama Manastırı'nda kalışı bir durgunluk, bir sakinlik, beslenme, eğitilme dönemi olmuştu. Bu ona pek az zarar vermiş, buna karşılık büyük yararlar sağlamıştı. Ama yine de bu uyuşukluk bir tek düzelikti. Arabasının tekeri ışıklı bir çukura saplanmıştı bir bakıma ve içinden tekrar karanlığa doğru ilerlemek için dayanılmaz bir istek duyuyordu. Eğer dünyanın gündüz kadar geceye de ihtiyacı varsa, ruhunda aydınlığı dengelemek için karanlığa ihtiyacı olması gerekmez miydi? Ne olursa olsun, Alobar sakin mutluluğunu kaybetmiş, onun yerine kaygılı, elektrikli bir sevinç kazanmıştı. Bu geçici bir dönem miydi? Kudranın içinde uyandırdığı arzularla ilgili miydi? Yoksa Samiye'deki döneminin sonunu mu noktalıyordu? Ondan pek emin olamadı. Tek bildiği Aydede horozunun artık ahırın üzerinde ötmekte olduğu ve içerideki kaçak dulun şu ya da bu biçimde kendisine ihtiyaç duyduğuydu. Bir erkek sevişmeyi beklerken tüyleri çok hızlı uzar denir. Belki biz bu paragrafın sonuna varamadan Alobar'ın durup tıraş olması gerekebilirdi. Şarkı sesleri yüksek duvarların gerisinde ölmeden, kestirmekte olan sığırın yoğun soluğu sayfayı hemen buğulandırmadan önce. Tayların yalağında yaptığı banyoyu bitiren Kudra, yeğeninin giysilerini yeniden giyip giymemekte kararsızdı. Mayıs akşamında onu ürperten bir serinlik vardı ama o kirli erkek giysilerini, o pırıl pırıl kahverengi teni üzerine tekrar geçirmek, derisinin soğuktan ürpermesinden daha beterdi. Hem zaten Alobar elbiseleri nasılsa yine çıkaracaktı üzerinden değil mi? Onunla yatmaya razı olmuştu. Ertelemeyi tercih ederdi aslında, büsbütün vazgeçmeyi değilse bile. Kafasında sıraya sokması gereken onca sorun varken vücudu herhalde dikkatini dağıtacaktı. Ama hacılar ganj sularını nasıl kafalarına takmışsa Alobar da cinsel ilişkiyi öyle takmıştı kafasına. Onu tekrar görmek demek, birlikte yatmak demekti. Kudranın da onu tekrar görmesi şarttı.